Ayrım 13. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 146. Sarıkamış'a harekatın başlamasından önce giden Enver'in yolculuğu sırasında ve Sarıkamış'tan Naciye Sultan'a gönderdiği mektuplar elimizdedir ve daha önce Arı İnan tarafından yayınlanmışlardır. Sarıkamış muharebeleri başlamadan, çarpışmalar sırasında ve ardından yaşanan bozgun esnasında yazılmış olan bu mektuplar yine Enver'in Naciye Sultan'a hasret ifadeleriyle doludur. Hatta İstanbul'dan ayrılmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Yavuz zırhlısı ile Trabzon'a gittiği sırada kamerasına çekilip Naciye'si için hasret satırları yazmaya başlamıştır. Herkes yukarıda salonda oturuyor. Saat henüz 9:30. Ben Naciye'cimle doya doya hasbihal için kamerama çekildim. Ah, güzel melek, evden nasıl çıktığımı bilemiyorum. Selamlıkta bekleyen pederim vesaire yaşlı gözlerimi görünce şaşırdılar. Ben güya seni teselli için ağlamayacaktım. Fakat heyhat, görüyorum ki ben cidden değişmişim. Sizden ayrılış ruhumun bedenimden ayrılmasından daha dehşetli oldu. Halbuki ben güya metin olacaktım. Güzelim, şimdi bile ne söylediğimi, ne yazdığımı bilmiyorum. Yalnız her yerim, vücudumun her noktası sizi duyuyor, sizinle yaşıyor. Evet, Yavuz'a binip de artık ayrılık velev az bir zaman için olsa da katiyet kesmedince hemen şaşaladım. Kamerama girdim, çıktım, tekrar girdim. Nihayet amiralin beklemesine bakmayarak bir köşeye yığılıp kaldım. Ah, ne fena hal, artık kendime hakim değilim. Aradan bilmem ne kadar geçmişti. Gemi hareket etmiş, beni de yemeğe çağırıyorlardı, çıktım. Sofraya oturdum. Artık bir makine gibi sadece hissiz hareket ediyordum. Ara sıra söylenen sözleri anlamaya çalışıyor fakat dalgın gözlerime fikrim de uygun olduğundan anlamaz oluyordum. Ah Naciyeciğim, o hıçkırıklarını hala işitiyorum. O yanaklarını ıslatarak dökülen gözyaşlarını hala dudaklarım içiyor. Niçin seni ağlattım? Neden hep yanında kalmadım? Neden ağlıyordun? Neden ağlıyordum? Ne olur ben diğerleri gibi dizinizin dibinden ayrılmasaydım. Ah, güzelim, hep talihsizliğim seni de böyle tesir içinde incitiyor. Fakat kendimi teselliye başladım. Artık görüşmemiz için geçecek zamanlardan 3 saati geçirebildiğime seviniyorum. Çünkü böyle görüşme anı 3 saat yaklaştı. Ah, güzel Naciyeciğim, ruhum, efendiciğim, sizi şimdi kim teselli ediyor? Sizin yanınızda hiç olmazsa 1-2 kız var. Ya bendeniz, yapayalnız sadece hayaliniz, bana yakın olan fakat sizi uzak tutan hayalinizle karşı karşıya bulunuyorum. Hoş, bundan da memnunum. Beni böyle sizinle yalnız bırakmalarını istediğim için ki böyle bir köşeye çekildim. Gemi zifiri karanlıkta koca bir kara gölge gibi boğazın içinde döne döne dışarı çıkıyor. Ben ise karanlıkları yaran nazarımla yatak odamızda sizi arıyor, görmeye çalışıyorum. Güzelim bak, dün gece bu vakit ki niyazım ne kadar musip, isabetliymiş. Biliyorum, bu mektubumu ancak birkaç gün sonra gönderebileceğim. Fakat zararı yok, ben yazıyorum. Belki okur beni duyarsınız, belki de gözyaşlarınız kuruduğu zaman beni hatırlarsınız. Şimdilik güzel gözlerinizden, yanaklarınızdan öper, seni bağrıma basarım güzelim. 6 Aralık 1914'te yazdığı mektuptan. Sonraki günlerdeki mektuplarında askeri konulardan ve harekattan bahsettiği satırları da vardır ama bu mektuplarda da yine hasret mevcuttur. Gece bir türlü gözüme uyku girmedi. Sabaha karşı dalmışım. Fakat dalmamla gözümün açılması bir oldu. Rüyamda sizi kollarını bana doğru uzatmış, çağırır bir halde gördüm. Yine gözlerim doldu, dumanlandı. Fakat ağlamıyordum. Yalnız hıçkırıklar boğazıma diziliyor, bana adeta nefes aldırmıyordu. O ya Rabbi, acaba ihsan ettiğin saadetin ecri olarak mı böyle sıkıyorsun? Fakat olsun, cicimi beni çağırır gördüm ya, o yeter. Bununla 1000 sene ağlasam yine Allah'ın lütfunu ödeyemem. Naciyeciğim, artık bu haliyle akşamı nasıl edeceğimi düşün. Haritayı önüme aldım, odamda biraz bakmaya başladım. Fakat gözüm bakıyor, fakat anlamıyordum. Hep müfekkirem sizde. Ya hele bu sırada zihnime gelen şeyler... Onları sormayınız. Hem gözyaşlarını düşündükçe bu düşüncelerime kızıyordum. Bugünkü mektubumu da güzel vücudunun her tarafını öperek, öperek bitiriyorum. Umarım ki siz de şimdi bunları hissediyorsunuz ruhum. 7 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Ah Naciye, o yazıları evdeyken okuyup anlayamadığıma şaşmıştım. Şimdi yanımda ol da gör. Ah, içimi derin derin çekerek kışkırıklarla ağladığımı görünce belki halime acırsın. İşte şimdi gündüz, hava güneşli. Pek iyi. Zırhlının yanlarında birçok yunus balıklarım mübalağasız adam boyu denizden havaya atlaya atlaya beraber geliyorlar. Acaba onlar da böyle düşünce var mı? Belki de pek bahtiyardırlar. İşte bu sırada kalbimden neler geçtiğini söylesem, zaafı kalbime hükmedersin. Gözüm önünde güzel gözlerini üzerime dikmiş, mahzunane neler olduğunu sorar bir halde görüyorum. O Naci, ben çok zayıf olmuşum. Eğer böyle mütemadiyen ağladığımı görecek olsalar, kim bilir bana ne diyeceklerdir. Ne olur, her yer sakin olaydı da, ben de ayağının ucunda sadık bir köpek gibi ayrılmayaydım. Artık yazıma devam edemeyeceğim. Yan damarlarım şişiyor, beynimi sıkıyorlar sanıyorum. Bugünlük güzel tuzaklarından öperim güzelim. 8 Aralık 1914 tarihli mektubundan. İşte bir hafta oluyor ki senden ayrı yaşıyorum. Fakat bu yaşayış ruhsuz bir vücudun dünya yüzünde kalması gibidir. Bütün düşüncem size matuf. Zihnim daima acaba ne yapıyorsun, nasılsınız? Gibi bin türlü suallerle dolu. Ah Naciye, sensiz yaşayabilmenin cidden imkan haricinde olduğunu bütün mevcudiyetimle duyuyorum. Ya siz ruhum, ne duyuyorsunuz? Bu sabah saat 7'de ordu karargahına hareket ettim. Erzurum'dan otomobil ile 4 saat uzak, hava soğukça bu sıra birçok kafileler gidip geliyor. Ah güzelim, ne olur otomobilde yanınızda bulunup güzel nazarlarınız altında, belinize sarılmış, dünyayı unutmuş bulunsam. Resminiz karşımda, yaşadığımız güzel anları hatırlayarak, daha doğrusu yenileyerek koltukta oturuyorum. Ah ya Rabbim, ayrılık görüştükten sonra ne acıymış. Naciyeciğim, güzelim, cicim yalıya gidiyor. Orada bendenizi hatırlıyor musunuz? Hem de istirham ederim, bendenize mektup yazınız. Hatta telgrafla da rica ettim. Sıhhat haberiniz de istirham eder. Hem de bir şey soracağım, bebeğimiz var mı? Hani o yaramaz bu kadar bekletti. Elmasım, cicim, müsaadenle güzel yanaklarından, dudaklarından, her yanından öpüp kucaklayayım da uzakta daima sizi düşünen bir vücut bulunduğunu daha yakından hissedesiniz Naciyeciğim. 13 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Ne olur, dizinizin dibinde yine böyle toprak bir odada bulunsaydım ne bahtiyar olurdum. Belki hoşunuza gider oturduğumuz evi tarif edeyim. Kapıdan girince sağda bir ahır, ileride mutfak vazifesini de gören büyük bir meydan. Bunun kapısından girilince karşıya gelen tarafta bir ufak kapıdan girilen bizim yatak, çalışma, her şey odamız. Evin üstü dümdüz bir arşın toprakla örtülü. Odada pencere namına şöyle yanda bir karış, en ve boyunda bir pencere. Yer toprak, adeta in gibi bir yer. İşte ordu kumandanının yeri. Fakat dediğim gibi, Naciyeciğim yanımda olsa burası benim için en büyük kaşanelere değişilmezdi. Niçin böyle sizi müteessir edecek tarzda yazıyorum? Müsaade et de her tarafını emip öpeyim de. Enver'ini ömrünce unutma. 14 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Ruhum, bu gece de resmine secde ettikten sonra ağladım. Allah'ımdan bize fevzu nusrat vermesini temenni ettim. Sen de dua et olmaz mı meleğim? Herhalde duanız indi bari de makbule geçer. O güzel saf ruhunun teveccüh edeceği her maksat husul bulur. Güzel gözlerinizi öper, sizi bütün ruhumun iştiyakiyle kalbime basarım güzelim. 16 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Enver bir başka mektubunda Bozgun'la bitecek harekatın hemen öncesinde 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa ile Köprüköy'deki tartışmasından da bahseder ve kış mevsiminde böyle bir harekat yapılmasına karşı çıkan paşayı kumandanlıktan aldığını anlatır. Bak ben yakında avdeti umarken şimdi zuhur eden bir hal beni daha bir müddetçik buraya bağladı. 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa orduyu bundan böyle idare için kendisine cesaret göremediğini söylüyor. Akşamki telgrafından bunu anlayınca bugün hemen buraya karargaha geldim. Hepsini itiraf etti. Bunun üzerine kendisini derhal tekaüt etmek lazımdı. Fakat vazgeçtim. Şimdilik İstanbul'a göndermekle iktifa ettim. Fakat herhalde tekaüt olacak. Bakınız, hep umduğum adamlar böyle çıkıyor. Ne yapalım? Yeni iş, yeni adam istiyor. Zararı yok. Şimdilik 3. orduyu ben idare edeceğim. Bu devre hareket bitince birini tayin edeceğim. Tasavvurumda kimin olduğunu bilirsiniz. Artık ne yapayım? Siz de razı olursunuz değil mi? Bakalım bu muharebede görür, o vakit daha iyi karar veririm. Ah Naciye'm, Allah kısmet eder, şu Moskovları bir ezersem, o vakit cicimi açık alınla kucaklarım, inşallah da böyle olur. Korkmasam, acaba annem ne diyor diye sorsam, fakat yine darılırsınız diye korkuyorum. Güzelim Naciye'cim, müsaade et de vücudun her güzel yerini koklayıp öpeyim. Sizi kollarım arasında bihuş edeyim. 19 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Mektupta geçen Allah kısmet eder şu Moskovları bir ezersem o vakit cicimi açık alında kucaklarım inşallah da böyle olur temennisi artık Enver'in ilk arzusu ve bazı zamanlarda da tek hayali olacak. Muharebelerini ve mücadelelerini tek maksadını zafer ama Naci'nin yanına o zaferin tacıyla gitme hayali teşkil edecek. Orta Asya'da ard arda mağlubiyetlere uğradığı en sıkıntılı anlarında bile Naci'nin yanına muzaffer bir kumandan olarak dönme hayalini taşıyacaktır. Bir diğer mektubunda da aynı hayal vardır ve bu hayal artık mektuplarının değişmez şablonlarından biri haline alacaktır. Allah büyüktür. İnşallah bütün Moskovlardan intikamımızı aldığımızı gösterecektir. Bu akşam yine sarayı aratıyorum. Bulur da doğruca sıhhat haberinizi alırsam biraz müteselli olacağım. Naciye ne yapıyorsun? Ah ne olur kuvve-i kutsiyem olsa da sizi görebilsem. Şimdi saat 6:30. Yatak odamızda şöylece sedire uzanmış. Yine güzel prensesi okuyorsunuz değil mi? İşte onu da bıraktınız. Canınız sıkılıyor. Piyanoya oturdunuz. Rapsodi veya Polnisch Witschrap çalıyorsunuz. Derken yemek hazırlandığını Ruşendil haber veriyor. Salona inmeyeceğinizi söylüyor. Yemeğinizi getirtiyorsunuz. Ufak bir iştahsızlığınız var. Başınız ağrıyor derken telefon çalıyor. Sizi davet ediyor. Güzel ahenk var, çalgı var diyor. Siz de azıcık meyleder gibi oluyorsunuz derken gözünüz önüne geliyorum. İstirham kârâne hayalim bakıyor. Bunun üzerine de rahatsızım affedersiniz diyerek sarfı nazar ediyorsunuz. Şöyle yatağa uzanıyor. Bir çare Enver'inizi düşünüyorsunuz. Asabınız geriliyor. Vücudunuzun her cüzü bendenizi istiyor. Derken hayalim ile uyuyakalmış oluyorsunuz. Ruşendil'in hafif korkak sedası sizi uyandırıyor. Şöyle biraz lokmadan sonra yatıyorsunuz. Artık hep beraberiz değil mi güzelim? 20 Aralık 1914 tarihli mektubundan. Bozgun'un artık kesin gibi olduğu anda Hadik köyünden yazıp İstanbul'a ulaştırılması için süvari ile Erzurum'a gönderdiği mektubunda da Naciye'nin sesini işitmemenin üzüntüsünden bahsetmektedir. Bu sabah erkenden hareket başladı. Bazı kıtaat düşman siperlerini istila etti. Fakat umumi harekatın neticesi belli değil. Bakalım Cenab-ı Hak ne gösterecek? Bu akşam hala muharebe devam ediyor. Neticeyi görmek kabil olmadığından Tarassut yerini bırakıp köye geldim ve size bu kağıdı yazıyorum. Ah, ruhum telgraf attı buraya kadar olacak fakat bu akşam onu beklemeyerek hemen yazıp süvari ile Erzurum'a göndereceğim. Herhalde Kazım Bey vasıtasıyla haber almışsanız da yine size ben de doğruca hemen yazacağım. Ah güzelim, ne olur hiç olmazsa telefonla konuşmak mümkün olsaydı. O güzel sesinizi işiterek bahtiyar olurdum. Mamafi, neyse Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Daha yaşamak kısmet imiş. Bari bu suretle bir gün gelip de sizi görmek, sarıp öpmek kabiliyetimi muhafaza ediyorum. Ah kim bilir, Sarıkamış önünde yazdığım kağıdı alırsanız doğrusu pek müteessir olacaksınız. 6 Ocak 1914 tarihli mektubunda. Bozgun'un ardından kumandayı Hafız Hakkı Paşa'ya devredip İstanbul'a dönmek üzere Sarıkamış'tan ayrılarak gittiği Erzurum'da da Naciye'yi ve Naciye'nin hamile olup olmadığını düşünmektedir. Biraz dinlendim derken hatırıma siz sultanımdan doğruca malumat almak geldi. Hani telefonla keşke konuşabilsek diyordum. Derhal telgraf memuruna sarayı bulmasını söyledim, buldu. Şimdi titreyerek heyecanla adeta sesinizi, o güzel ahenkdar sesinizi işitecekmişim gibi titriyorum. Titrek sesle memura söyledim, çevirdi. Artık sizinle görüşebiliyordum. Ah, bunu evvelce düşünemediğime ne kadar eseflendim. En nihayet sizin de memnun olacağınızı bildiğimden bebekten haber var mı diye sordum. Fakat yokmuş. İnşallah muvaffakiyetle avdet ederim de o vakit bir tane husul bulur. Yoksa güzelim bana hakikati söylemedi de avdetimde birdenbire şaşırtacak mı? Ne olur ise olsun Cenab-ı Hak'tan güzel Naciye'min arzusunun husul bulmasını dilerim. Of, bilseniz ne kadar göreceğim geldi. Ya Rabbi bu harp ne kadar sürecek? Fakat ne olursa olsun çok durmam gelirim. Müsaade buyur da bütün heyecanlı kalbimle, iştiyakla güzel yanaklarından, dudaklarından öpeyim de teskini iştiyaka kavuşayım. 18 Ocak 1915 tarihli mektubundan. Enver'in bütün bu ifadelerin ve özellikle de bozgun sırasında yazdıklarının sadece umursamazlık olarak değil, yaşadığı büyük şaşkınlığın, hatta şokun göz önüne alınarak yorumlanması gerekir. 6 Ocak 1915 tarihli mektupta, "Ah kim bilir Sarıkamış önünde yazdığım kağıdı alırsanız doğrusu pek müteessir olacaksınız" sözleriyle de kastedilen kağıt Enver'in Sarıkamış'ta yazdığı vasiyetidir. Enver yıpranmış 3 sayfa kareli kağıda kurşun kalemle yazdığı vasiyetinde muharebe hakkında malumat verdikten sonra yine Naciye'sinden bahsetmekte, cephede ölmesi halinde Naciye'nin maddi sıkıntı çekmemesi için tedbir alınmasını ve kendi annesiyle babasının refahlarının teminini istemektedir. Hükümete başlıklı vasiyet, Enver'in bugün Türk Tarih Kurumu'nda muhafaza edilen evrakı arasındadır ve tam metni şöyledir. "Planım Ruslara hemen iki misli faik üstün, iki kol ordu ile arkalarına düşerek ricata mecbur etmek ve bu suretle 11. kol ordu ve süvari fırkası ile takip olunan düşmanı karşılayıp tamamıyla mahvetmekti. 9. ve 10. kol ordu muvaffakiyetle hareketi yaptı. Düşmana taarruz edildi fakat mağlup edilemedi. Şimdi 11. kol ordu ve süvari fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruza muvaffak olursa o vakit ordu mahvolmuş demektir. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harp ettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olmazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim. Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Herhalde sonunda muvaffak olacağız. Ben hareketime nedamet etmeden kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, Refikam Sultan Efendi Hazretleri'nin muhasasatı ödeneği kafi değildir. Kendisinin müreffehen yaşaması için hiç olmazsa başkumandanlık muhasasatımın kendi muhasasatımına zammı ve ebeveynimin temini refahı ile rahmeti ilahiyeye masariyetim için birkaç hayır yapılmasını rica eder ve tealisine çalışmaktan başka bir maksat beslemediğim din ve milletimin tealisine dua eder, tanıyanlara selam ederim. Yaşasın Müslümanlık ve Osmanlılık ve Osmanlıların padişahı Sultan Mehmet Han. Enver. Servet namına bir şeyim yoktur. Ma mafi ne varsa Refikam Sultan Efendi Hazretlerine bırakıyorum. Enver. Enver bu metni karamsarlık değil, zafer beklentisi içerisinde Ruslara karşı galibiyet kazandıktan sonra gazetelerde yayınlanması için önceden hazırlamış olmalıdır. Paşa'nın tarih kurumundaki evrakı, kız kardeşi Hasene Hanım'ın oğlu ve Türk sinemasının çok önemli yönetmenlerinden olan Faruk Kenç'ten 1910-2000 intikal etmiştir. Yani ailede bulunan belgelerin bir kısmıdır. Evrakın içerisinde Enver'in Naciye Sultan'a Balkan ve Dünya Savaşı günlerinde yazdığı mektuplar ve İttihat ve Terakki mensuplarının yazışmaları ile çok sayıda askeri belge vardır ve Enver ile Naciye Sultan'ın Almanya'da bulundukları sırada yanlarında olan evrak, ailenin Enver'in ölümünden sonra taşınmaları ve yer değiştirmeleri sırasında Hasene Hanım'dan kalmış, seneler sonra da onun oğlu Faruk Kenç tarafından kuruma verilmiştir. Vasiyet, dolayısıyla Enver'in bir başka maksatla, mesela Sarıkamış'ı Ruslardan alabildiği takdirde reklam vasıtası olarak gazetelerde yayınlanması için kaleme alıp İstanbul'a gönderdiği metin olmalıdır. Metnin bir kopyasını Naciye Sultan'a da yollamıştır ve kurumda bulunan 3 sayfalık metin Naciye Sultan'daki nüshadır. Enver'in 6 Ocak 1915 tarihli mektubunda bu metinden bahsederken kullandığı "Yazdığım kağıdı alırsanız doğrusu pek müteessir olacaksınız" ifadesi de bunu göstermektedir. Artık gayet iyi bilinen Sarıkamış faciasının ve Dünya Harbi'ndeki büyük hezimetimizin ayrıntılarını bir tarafa bırakıyorum. Enver savaş senelerinde askeri konularla alakadar olmasının yanı sıra yeni bir yazı yahut imla sistemini yerleştirmeye yahut hayallerini hakikat haline getirmeye çalışırken bir ara Mason localarını kapattı. İstanbul'un ahlakı ve namusu ile de meşgul oldu. Mesela kadınların sokakta giydikleri elbiseleri kontrol altına aldı. Mason localarının İttihat ve Terakki ile özellikle de İttihatçı hareketin kuruluş yıllarındaki yakın bağlantısı her zaman tartışma ve merak konusu oldu. Önde gelen İttihatçıların aynı zamanda Mason olmaları hala devam eden bir hayli spekülasyona sebebiyet verdi. Mesela partinin sivil kanadının lideri olan Talat Paşa, aynı zamanda masonların büyük üstadıydı. Merkezi umumi üyelerinin arasında da çok sayıda mason vardı ve özellikle Selanik ile Balkanlardaki localar arasında çekişmeler de yaşanıyordu. Hem ilk dönem iddiaçıların aileleri, hem de 1970'li senelerin sonunda hayatta olan ve bizzat tanıdığım İttihat ve Terakki mensupları masonluğu bir inanç sistemi değil, güvenlik vasıtası olarak gördüklerini söyler. Abdülhamid'in jurnalcilerinin sızmaya başaramadıkları tek yer mason localarıydı. Localar vasıtasıyla rahatça bir araya gelebilmek için mason olduk ve mason umdelerini çok sonradan öğrendik derlerdi. İttihat ve Terakki'nin önde gelen iki ismi Enver ve Cemal Paşalar mason değildiler. Ve Enver bir ara locaların faaliyetini bile yasak etti. Savaş yıllarında masonluğun yayılmasını engelleyen bir öge de Enver Paşa'nın bu kurum karşısındaki tutumu olmuştur. İttihat ve Terakki'ye hakim olan askeri kanat, emrindeki teşkilat-ı mahsusa ile her türlü gizli toplantıyı izletiyordu. Fuat Süreyya Paşa'nın Şifa Hastanesi'nde tavan arasında Ziya-i Şark Mahvili'nin çalışmalarına devam ettiği öğrenilince Enver Paşa hastaneyi gözaltına aldırarak gelen masonların listesini yaptırıyor. Bu liste ikisi de mason olan Dahiliye Nazırı Talat ve Polis Müdürü Bedri'nin eline geçince iş kapatılıyor. Dönemin bir başka tanığı da şu bilgileri veriyor. Savaş sırasında resmi makamlar İngiliz locasını da kapattılar. Hatta Türk locasının çalışmaları bile bir süre askıya alındı. Buna içinde bir sürü mason da bulunan iddiaçı hükümet karar verdi. Harbiye Nazırı Enver'in baskısına boyun eğdiler. Ancak bir yıl sonra Talat Paşa ve Mithat Şükrü Türk localarının açılmasını sağladılar. Türkiye, Dünya Harbi'ne girmesinden hemen sonra Cihad-ı Mukaddes'i ilan etmişti ve Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'nin imzası ile neşredilen Cihad fetvası bütün imparatorluğun sınırları içerisindeki yahut dünyanın farklı yerlerindeki bütün Müslümanları düşmanla savaşmaya çağırıyordu. Ama fetva bir işe yaramadı. Almanya'nın özellikle de Kaiser Wilhelm'in savaştan önce hayalini kurduğu cihat ilanı ile İslam dünyasının İngiltere'ye karşı kıyam ettirme projesi yine hayal olmaktan ibaret kaldı. Üstelik Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali kısa bir müddet öncesine kadar halife olarak tanıdığı hükümdarına ve devletine mukabil cihat ilanı ile karşılık verdi. Daha sonra da göreceğiz, Enver dindardı, her zaman itikadının gereklerini yerine getirmeye çalışmakta ve iddiaçılar arasında dini rabıtanın kuvvetli olmasına dikkat etmekteydi. Ama Arabistanlı Lawrence diye bilinen Thomas Edward Lawrence'ın İngilizlerin Kahire ofislerindeki görevlerin ve diğer İngilizlerin faaliyetleriyle Mekke'de 1916'da isyan eden Şerif Hüseyin'in gözünde İttihat ve Terakki dinden çıkmıştı. Bu iddia Şerif'in 27 Haziran 1916'daki ilk isyan bildirisinde ve ona bağlı ulemanın da 1917 Mart'ında yayınladıkları bildiride Kıta Arabistan'ından başlayıp Irak ve Suriye'ye yayılan isyanın bahanesi olarak kullanılıyordu. 27 Haziran'daki bildiride İttihat ve Terakki'nin birçok uygulamalarından şikayet edildikten sonra Suriye ile Filistin'de 4. Ordu Kumandanı olarak mutlak bir hükümdar gibi davranan ve Aliye Divan-ı Harbi'nin kararları ile Arap entelejansiyasının önde gelenlerinden 11'ini 1915'te, 21'ini de 1916'da idam ettiren Cemal Paşa suçlanmakta, Türklerin Kabe'ye saldırıp örtüsünü yaktıkları bile iddia edilmekte ve Allah'a itaat etmeyenlere itaat edilmez hadisine dayanılarak bağımsızlık için harekete geçmeye karar verildiği söyleniyordu. Enver, Arap Yarımadası'nın elimizden çıkması ile neticelenen Arap isyanının başlamasından 5 sene sonra kaleme aldığı bir makalesinde Şerif Hüseyin ile oğullarının İslam'a ihanet edip İngilizlere alet olduklarını söyleyecek ama bu ihanetten bütün Arap dünyasının mesul tutulmaması gerektiğini yazacaktı. Ey Müslüman milletler, artık uyanınız. Avrupalıların söyleye söyleye sizi de fenalığına inandırmaya çalıştığı Müslümanlığınızdan korkmayınız ve İslam ailesi içinde her millet kendisini münferiden ilim ve silahla teçhiz ederek kurtarmaya çalışırken, diğer milletlerle birlikte kardeş gibi tevhid-i mesai işbirliği ederek İslam binasını çürütmeye çalışan emperyalistlere karşı durunuz. Düşmanların araya sokmak istedikleri nifaktan ve böylece düşmanlarımız hesabına birbirinize karşı adavet, düşmanlık ve kan dökmekten sakınınız. Şahsiyetlerin fenalıklarını milletlere atfetmeyiniz. Mesela Şerif Hüseyin ve oğullarının Harbi Umumi'de İngilizler ve müttefikleriyle birlik olarak İslam'a ettikleri ihanetten, bugün Arap milletini parçalamakta İngilizlere alet olarak çalışmakta devam etmelerinden hiçbir vakit Arap milleti mesul olamaz. Herhalde Suriye'yi Fransız istilasında bila müdafaa, savunmasız teslim ediverdikten sonra şimdi de İngiliz himayesinde Irak'ı İngiliz hesabına teskin ile sakinleştirerek İngiltere emperyalizmine rağm etmeye, bağlamaya çalışan Faysal'ın günahları şahsına münhasırdır ve elbette bu suretle dünyaya yaptığı ihanetin cezasını herhalde şahsı çekecektir. İnşallah İslam'ın muazzam erkanından birini teşkil eden Arap milleti bu yüzden zarara uğramaz. İşte el birliğiyle böyle hakikati görerek çalışırsak hürriyet ve saadete nail oluruz. Aksi halde boynumuza geçmiş bulunan esaret boyunduruğu altında daha birçok nesillerimiz mahvolur. Biz de ecdat ve efradımıza karşı vazifemizi yapamadığımızdan dolayı ilelebet lanetlere layık kalırız. Sultan Abdülhamit'in 1909'da 31 Mart ayaklanmasının ardından hal edilmesi üzerine tahta geçen ve 9 sene 2 ay 6 gün padişahlık yapan Sultan Reşat, 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Yerini veliahtı ve kendisinden 17 yaş küçük kardeşi Vahdettin Efendi aldı. Vahdettin'in en bilinen tarafı İttihat ve Terakki'den nefretiydi. İttihat ve Terakki erkanından 3 kişi, Sadrazam Talat Paşa, Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Şeyhülislam Hayri Efendi, Sultan Reşad'ın son nefesini vermesinden hemen sonra Vahdettin Efendi'yi tahta davet için veliahtın Çengelköy'deki köşküne gittiler. Vahdettin tahtı hemen kabul etmedi. O gece düşüneceğini, şartları gözden geçirip cevabını ertesi gün vereceğini söyledi. Vahdettin için o günlerin şartlarında tahta oturmak sadece bir fedakarlık, kabul etmemek ise vazifeden kaçmaktı. Bir başka endişesi de tahtı kabul etmediği takdirde verasette kendisinden sonra gelenin, yani artık hiç hoşlanmadığı amcazadesi Abdülmecid Efendi'nin hükümdar olmasıydı. Gece geç vakitlere kadar düşündü, sabaha doğru abdest aldı, namaz kılıp istihareye yattı. Ağabeyi Sultan Reşat'ın ertesi gün Eyüp Sultan'a merasimle defnedilmesinden sonra İttihat ve Terakki erkanının yanına çağırıp tahtı kabul ettiğini söyledi. Cülus, yani tahta geçme merasimi ertesi gün Topkapı Sarayı'nda yapıldı ve Şehzade Vahdettin Efendi 6. Sultan Mehmet Vahdettin olarak Osmanlı tahtına oturdu. Talat Paşa gelenekler uyarınca yeni hükümetin istifasını sundu ama iddiaçılardan nefret etmesine rağmen elinde yapacak başka bir güç ve imkan bulunmayan Vahdettin istifayı istemeye istemeye reddetti. Hükümetin vazifesine devam etmesini istedi ama başka bir değişikliğe gitti. Tahta geçmesinden bir ay sonra 10 Ağustos 1918'de Enver Paşa'nın 4 senedir kullandığı başkumandan vekaleti ünvanını lağvedip başkumandanlık erkan-ı harbiye riyasetine çevirdi. O zamana kadar başkumandan vekili ve harbiye nazırı olan Enver Paşa da o günden itibaren harbiye nazırı ve başkumandanlık erkan-ı harbiye reisi ünvanını kullanmaya mecbur kaldı. Ama bu ünvanı sadece 2 ay kullanabildi. Mağlubiyetin gelmesi üzerine Talat Paşa hükümeti 8 Ekim'de istifasını verdi ve Enver artık makamı bulunmayan bir general oldu. Rusya'da Çar 2. Nikolay'ı deviren Bolşevik ihtilalinin ardından ordu savaşmayı bırakmış, yüz binlerce asker silahlarını atarak memleketlerine dönmüştü. İhtilale karşı başlayan iç isyanları bastırmakla meşgul olan Bolşevikler savaştan çekilmek ve barış yapmak istediler. Uzun ve yorucu bir görüşme maratonunun ardından 3 Mart 1918'de Almanya ile müttefikleri olan Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye ile Rusya arasında şimdi Belarus'a ait olan Brest şehrinde yapılan Brest-Litovsk olarak bilinen anlaşmanın imzalanması ile Rusya savaştan çekildi. Moskova barış için toprak vermek zorunda kaldı. Anlaşmadan müttefikler ile beraber Türkiye de kazançlı çıktı. Ve 93 Harbi'nde, yani 1877-78 Rus Savaşı'nda Ruslara terk etmek zorunda kaldığı Elbiye-i Selasi'yi, yani Kars, Ardahan ve Batum'u geri aldı. Ama diğer cephelerden arda arda bozgun haberleri geliyordu ve Enver o sırada bir başka harekata girişti. Kafkasya'yı işgale başladı. Brest-Litovsk anlaşmasının imzalanmasından önce Kafkasya ile Azerbaycan'ın bir bölümüne hakim olmayı hayal eden iddiaçılar ve Enver, hayalleri hakikat olamayınca askeri çözümden istifade etme yolunu seçtiler ve bu teşebbüs Türkiye ile müttefiki Almanya arasında yer yer silahlı çatışmalara kadar gidecek büyük bir anlaşmazlığa sebep oldu. Zira Alman ordusunun petrol ihtiyacını karşılayan Romanya'daki rafinelerden artık hayır yoktu. Çoğu tahrip edilmişti, Irak tarafları ve Musul artık İngilizlerin elindeydi. Ve Almanya'nın hemen ordusunu hem de sanayini ayakta tutabilmesi için bir başka bölgedeki petrole ihtiyacı vardı. Bakü petrollerine. Aynı ihtiyacın Enver de farkındaydı. Kars, Ardahan ve Batum'un geri alınmasının ardından Kafkasya'ya ve daha da önemlisi Hazar petrollerine giden yol açılmış sayılıyordu. Enver'in emriyle taarruza geçen 3. Ordu 1918 Şubat'ı ile Nisan'ı arasında Erzincan'ı, Trabzon'u, Erzurum'u ve 3 sene önce çok büyük faciaların yaşandığı Sarıkamış'ı geri aldı ve Türkiye 1. Dünya Harbi'nden önceki sınırların daha ilerisine geçmiş oldu. Enver aynı günlerde askeri yapılanmanın dışında yeni birlikler teşkil etti. O sırada Kuzey Afrika'da bulunan kardeşi Nuri Paşa'yı çağırarak bu yeni ordunun başına geçirdi. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesi üzerine Nuri Paşa önce Gence'ye girdi. 14 Eylül'de Bakü'yü daha da ilerleyip Derbent'e aldı ve Şimali Kafkasya hükümetinin kurulduğu ilan edildi. Ama Türk birliklerinin ilerlemesi müttefikimiz Almanya'da telaşa sebep oldu. Zira Hazar petrolleri elden gitmek üzereydi. Almanya bütün bu gelişmeler üzerine Kafkasya konusunda Türkiye yerine Sovyetler ile yakınlaştı. Berlin ile İstanbul arasında tartışmalar, protestolar, Alman Genelkurmayı'nın baskıları ve bunlara karşılık Enver'in istifa tehditleri birbirini takip etti. Anlaşmazlık, Osmanlı 9. Kafkas tümenine bağlı birlikler ile Almanların 10 Haziran 1918'de Vronsovska'da silahlı çatışmaya girmesine ve Enver'in kardeşi Nuri Paşa'ya karşısına ilerlemesine engel olacak herhangi bir Alman birliği çıktığı takdirde ateş açma emri vermesine kadar gitti. Kafkasya o günlerde Enver Paşa'nın artık aile şirketi gibiydi ve Enver cephelerdeki bozgunun kesinlik kazanmaya başlaması üzerine oralara geçmek isteyecek ama kardeşi Nuri ve amcası Halil Paşalar gelmemesini tavsiye edeceklerdi. Netice ne mi oldu? Nuri Paşa Bakü'de sadece 1,5 ay kalabildi. İttihat ve Terakki'nin iş başından ayrılmasından sonra gelen Ahmet İzzet Paşa hükümetinin Mondros'ta imzalamak zorunda kaldığı mütareke ile Türk birlikleri Kafkasya'yı terk ettiler. Bakü önce İngilizlerin ve ardından da Kızıl Ordu'nun işgaline uğradı. Enver'in Kafkasya hayali bu şekilde son bulacak ama Kafkas İslam Ordusu'nun harekatı daha sonra Turan hayalinin ilk adımlarından biri olarak yorumlanacaktı. Turan, İttihat ve Terakki iktidarı ile beraber telaffuz edilen bir kavramdır. İslamcı olan, daha doğrusu hayalinde Müslüman ülkeleri boyunduruktan kurtarıp tek bir bayrak altında topluma arzusu yatan Enver Paşa da Turancı kabul edilmiştir ve hakkında hala öyle düşünenler vardır. İttihat ve Terakki söylendiği gibi Turancı mıydı? Hayır, iktidar senelerinde bu kavram gerçi gayet sık kullanılmış, özellikle yine o yıllarda açılan Türk ocaklarında dillere pelesenk edilmiş, Turan üzerine şiirler söylenip kitaplar bile yazılmıştır ama iddiatçıların uygulamalarına bakıldığında değil Turancı, koyu Türkçü bile olmadıkları ve etnik politika gütmedikleri görülür. Ermeni ve Arap tehcirleri de etnik düşüncelerle değil, güvenlik maksadıyla alınmış tedbirlerdir. İddiatçıların temel politikası yeni bir ulus devletin ortaya konmasıdır. Bu düşünce temelini Fransız ihtilalinin liberté, égalité, fraternité yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganından almış. Slogan hürriyet, müsavat, uhuvvet olarak iddiatçılığın umdeleri arasına girmiştir. Ve bu temeller üzerine inşasına çalışılan yeni ulus Osmanlılıktan ibarettir. Osmanlı'nın içerisinde değişik unsurlar vardır ve bu unsurlar ile bir bütün olmalıdır. Talat Paşa'nın 4 Şubat 1917'de sadrazamlığa getirilmesinden sonra kurduğu hükümetin program taslağında ikinci madde olarak şöyle bir cümle bulunuyor ama paragrafın sonunda beyannameye girmeyecektir ifadesi yer alıyor. Devletin bekasını teessüsünden, kuruluşundan beri temin eden ve Müslümanlığı müstakil bir devlet halinde muhafaza eyleyen Türk unsuru, bu vazifeyi mukaddesiyi güçlükle ifade edebilecek derecede ezilmiştir. Bu unsurların inkizarı, çökmesi memleketi Osmaniye'yi ve Müslümanlığı ve hilafeti tehlikeye düşürebilir. İşte bu noktayı nazardan kabine Türk unsurunun kabiliyeti derecesinde iktisaden ve içtimaen sosyal bakımdan kuvvetlenmesini kendisine esas ittihaz edecek, temel alacak ve bu derecelerin tanziminde bu cihete nazarı dikkate alacaktır. Hukuku esasiyede diğer anasırın musavatı, unsurların eşitliği kabul edilmiştir. Türk milletini ilmi ve içtimai sosyal olarak yükseltmek ve gençlerine hissi milli, milli duygu vermek için ancak marif nezareti, ancak diğer anasır-ı İslamiye, Müslüman unsurlar üzerinde sui tesir, fena etki etmeyecek bir şekilde çalışacaktır. Hususi teşebbüsleri hükümet hiçbir veçiliyle müzaheret ve muavenet etmeyecektir, destek ve yardım vermeyecektir. Hükümetin bir çeşit gizli programı şeklinde yorumlanabilecek olan bu ifadelerden etnik milliyetçilik manası çıkartmak zordur. Ve İttihat ve Terakki, iktidar senelerinde milliyetçilik konusunda Cumhuriyet döneminin Türklük kavramına ilham verecek bir politika uygulamıştır. Enver Paşa'ya gelince, yukarıda da söyledim, Turancı değil, İslamcıdır. Ve bu görüşte olduğunu da bu kitabın daha sonraki bölümlerinde yer alan kendi ifadeleri de göstermektedir. Enver, Harbiye Nazırlığı'na gelmesinin ardından ciddi bir reformdan geçirdiği ordunun harp etme gücünü arttırmış, savaşın uzaması yüzünden Almanya'da ve Rusya'da yaşanan askeri ayaklanmalar bizde hiçbir şekilde söz konusu olmamıştı. Hatta başkaldırının emaresinin bile görülmemesi bir tarafa, askerin zihninde böyle bir düşünce hiçbir şekilde yer bulmamıştı. Ama savaş boyunca uygulanan stratejilerde hatalar yapılmıştı. Dolayısıyla Talat Paşa'nın istifasının ardından Ahmet İzzet Paşa tarafından kurulan yeni hükümetin savaştan çekilmekten başka çaresi yoktu ve meşhur mütareke 30 Ekim'de Mondros'ta imzalandı. Enver hükümetin istifası ile beraber Harbiye Nazırlığı'nı ve Başkumandanlık Vekilliğini, yani Sultan Vahdettin'in verdiği yeni ismi Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Reisi olan makamını bırakırken orduya bir veda mesajı yayınladı. Vedaname hisli ve samimi bir üslupla kaleme alınmıştı. Enver müttefiklerden barış istemek zorunda kalınmasını Bulgar ordusundaki çözülmeye ve Bulgaristan'ın savaştan çekilmesine bağlıyor, orduya memleketin namusunu koruduğu için teşekkür ediyor, emirlere itaate devam edilmesini istiyordu ve itiraf sayılabilecek bir ifadesi vardı. Osmanlı ordusu dünya harbinde üzerine olabildiğince fazla düşman çekerek Avrupa'daki cepheleri kesin zafere kadar rahatlatma vazifesini üstlenmişti. Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nın sonlarına doğru "Allah'a ısmarladık" başlıklı kısa bir fasıl vardır. Suriye'den ricat eden orduyla beraber İstanbul'a dönmekte olan Falih Rıfkı, küçük istasyonlardan birinde bir kadının "Gelene geçine benim Ahmet'i gördünüz mü?" diye sorduğunu, yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösterip "Bu tarafa gitmişti" dediğini yazar. Sonra "Biz Ahmet'i kumarda kaybettik" der. Edebiyatımızda dünya harbinde uğradığımız dertleri, belaları ve musibetleri Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'ndaki birkaç paragrafı kadar mükemmel ve güçlü şekilde anlatan başka bir örnek bulamazsınız. Mağlubiyet sadece askerlere, halka ve memlekete değil, harbe girmeye karar verenlere, yani İttihat ve Terakki ile İttihatçılara, en başta da Enver ve Talat gibi liderlere de musibetler yağdırdı. Sadece İttihatçıların değil, daha birçok parti ile rejimin müzmin muhaliflerinden olan ve bu yüzden gençliğinden itibaren uzun senelerini sürgünlerde geçirmek zorunda kalan Refik Halit, hatıralarında "ne olurdu" dedikten sonra biraz acımasız şekilde de olsa ihtimallerden bahseder. Meğerse meşrutiyet tarihinde birbiri ardından uğramadığımız talihsizlik kalmamış. Ne olurdu? Sultan Reşat 4 sene evvel vefat edemez miydi? Enver Paşa Trablus'ta şan ve şerefiyle şehadet rütbesine kavuşamaz mıydı? Mahmut Şevket Paşa yerine Talat Bey bir suikaste uğrayamaz veyahut tabii ecelle ölemez miydi? Padişah için bir Çanakkale şiiri yazmaya lüzum görmeden, Enver için meccanen bir Sarıkamış felaketi geçirmeden ve Talat için de çökmüş bir devletin cesedi üstünden atlayarak firar üzüntüsü çekmeden ölmek elbette daha iyi olurdu, olacaktı. Üçü de 5-6 yıl daha yaşamakla ne kazandılar ve memlekete ne kazandırdılar? Üçünü de gözyaşları dökerek toprağa verecek bir millet bulunacaktı arkalarında. Enver, 1 Kasım 1918 gecesi kendisine ve kader arkadaşlarını Kırım'a götürecek olan Alman torpidosu R1'in güvertesine işte bütün bu sıkıntıların ardından çıktı ama gittiği yerlerde onu o güne kadar yaşadığı dertlerin çok daha büyükleri bekliyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 160.